Ayrım 3, sayfa 48. Sonra ansızın her şey değişti ve ben başka biri oldum. Daha iyi ya da daha kötü diyemem. Sadece başka biri oldum. Onun arzularını diri tutmak, onda günden güne bir tutkuya dönüştüğünü gördüğüm, bana yönelik bu ilgiyi sürekli kılmak için aramızdaki sihirli belirsizliği korumayı sürdürüyordum. Zamanında genç kızlara yaptığım gibi ümit verici minik oklar fırlatıp geri çekiliyordum. İçinde her an bir yanlış anlama payı olduğu kuşkusu uyandıracak, elinden çıktığı sahibine sorumluluk yüklemeyen, yoruma açık minik oklardı bunlar. Onun insan ilişkilerinde mesafe ve sınır bilgisine sahip olan, karşı tarafın duygularından emin olmadıkça atağa geçmeyen soylu zarafeti, temkinli, ölçülü, her konuda dikkatle ilerlemeyi hedefleyen tutumu, benim bu oyalama taktiklerime fırsat ve zemin tanıyor, doğrusu ben de bu durumdan sinsice yararlanıyordum. Aptal biri olmadığı kesindi. Böyle bir şeyi hayatında ilk kez yaşadığını sanmıyordum. Olasılıkla benim oyunlarımın farkındaydı. Bu numaralarımı tüketmemi bekliyor olmalıydı. Ya da belki bu ilişkinin geleceği konusunda benim bilmediğim bir şeye güveniyordu. Onun ilgisi, dikkati, sevecenliği, bana her konuda gösterdiği özenli tutumu ruhumu doyuruyor, onun gibi zeki, karizmatik ve ünlü biri tarafından böylesine sevilmek, şımartılmak gönlümü okşuyordu. Hiçbir biçimde dokunmaya dayanmayan, tanımının yapılması şöyle dursun, dile bile dökülmemiş bir tür sevgili ilişkisiydi bu. Dışarıdan bakıldığında öyleymiş gibi göründüğümüzün farkındaydım. Ama işin aslının öyle olmadığını kendim bildikten sonra doğrusu milletin ne diyeceğini pek de umursamıyordum. Gurur şımarıklığının doyurulmak bilmeyen ilgi açlığının nedenli zalim ve vicdansız bir şey olduğunu o zamanlar bu kesinlikte ve çıplaklıkta bilmiyordum. Hayat benim için her zaman bir oyun olmuştu ve şimdi yeni oyun arkadaşı bulmuş onunla oynuyordum. Bu kadar zaman sonra adını daha rahat koyabilirim. Zalimce oynuyordum. Biliyordum. Artık beni görmeden duramıyordu. Ben de kendimi ne kadar geri çekiyormuş gibi yapsam da nedenini anlamadığım biçimde ondan uzun süre uzak kalamıyordum. Bunu bilmek hırçınlaştırıyordu beni. Bu nedenle kendime duyduğum kızgınlığı ona yansıtmaya, ona ödetmeye başlamıştım. Üzerinde bir anlaşmaya varılmamış, bir tür karşılıklı bağımlılık ilişkisine dönüşmüş olan bu arkadaşlığa bir at, bir anlam veremiyor, işin sonunun nereye varacağını bilemiyordum. Onun günün birinde söz arasındaki dokundurmalardan, sezdirmelerden, anıştırmalardan, dolaylı ve metaforik anlatımlardan vazgeçip açıkça atağa geçebileceği fikri ürkütüyordu beni. Her ne kadar kibarlığına, eski İstanbul beyefendiliğine güvensem de sonuçta bazı şeyler yalnızca kibrit çakımlık bir an işiydi, biliyordum. Böyle bir durumda benim vereceğim iki tarafı keskin bıçak olan hayır yanıtının, şimdi bana göre her şeyin yolunda olduğu bu ilişkide değiştireceği dengeleri göze almaktan çekiniyor, şu ana kadar dokunulmazlığım güveni içinde yaşadığım bu ilişkinin konforundan, bana sağladığı gurur okşayıcı rahatlığından vazgeçmek istemiyordum. Gövdemi konumladığım erişmezlik, sanki hayatta her şeye hakkım olduğunu söylüyordu bana. Nitekim çok geçmeden bu açıklık ve netlik de dillendirmemiş olsa da benzer içerikte bir konuşma geçti aramızda. Her iki tarafın gösterdiği özenle belli bir kapalılıkta ilerleyen bu konuşma sırasında o aramızda kurulmuş olan dengeyi alt üst etmekten duyduğu endişeyle temkinli davranmış, ileri gittiği takdirde bunun ilişkimize getireceği istenmeyen değişikliklerden ürküp kaçınmıştı sanki. Her şey apaçık sözcüklere döküldüğünde duygu ve davranışlarımızın alacağı bu yeni durumla baş etmek konusunda zorlanacağımızı ikimiz de biliyorduk. Arkadaşlığımızın daha başlarındayken onunla böyle bir şey yaşayıp yaşayamayacağımı kendi içimde kısa bir süre içinde olsa tarttığımı itiraf etmeliyim. Günün birinde bir erkekle böyle bir deneyim yaşayacaksam eğer bu kişinin onun gibi akıllı, karizmatik, yakışıklı ve ünlü biri olması, hadi bütün küçüklüklerimi göze alarak bunu da itiraf edeyim, toplumda marka değeri taşıyan biri olması kendi gözümde durumu bir ölçüde makulleştirecek, hatta yaşadığım şeye belli bir şıklık kazandıracaktı. Her şeye karşın içimde söz geçiremediğim bir yer alıkoyuyordu beni. Erkek vücudundan hoşlanmıyor, erkeklere karşı öyle ya da böyle hiçbir cinsel ilgi duymuyordum. Çok fazla sürmeyen bu iç hesaplaşmaların sonunda bunun olmayacağına inandım. Ya da kendimi inandırdım. Adını apaçık koymadan birbirimizi yokladığımız bu ilk konuşmada dürüst olmadım ona karşı, olamadım. Bana zaman tanımasını istedim. Aslında böyle bir zamanın gelmeyeceğini biliyordum. Ama ona söylemedim. Ona ya da bana zamanın kazandıracağı bir şey yoktu. Ama o an ağzımdan çıkacak bir hayır sözcüğünün kesinliğinin bana kaybettirebileceklerini göze alamadım. Her zaman yaptığım gibi oynamayı ve oyalamayı seçtim. Kendimi, onu, hayatı oyalamayı. Tekrar söyleme ihtiyacı hissediyorum. Kötü bir insan değildim. Gerçekten kötülük yapmak istemiyordum ona. Ben sadece bu oyunu sürdürmek istiyordum. Her şey böyle bugüne kadar olduğu gibi sürüp gitsin. Onu hoşnutsuz etse de beni mutlu eden bu hassas denge bir süre daha bozulmasın istiyordum. Ben gene böyle tutkuyla sevileyim. Nasıl arzulandığımı onun gözlerinden okuyayım. Her buluşmada onun tarafından özenle kollanıp şımartılayım. Hayat, sanat, aşk, ölüm, insan ilişkileri ve dünyadaki birçok konu hakkında her gün bir yenisini eklenen öğrendiklerimle yaşamı bir şölen gibi yaşayıp zenginleşip gelişeyim. Ben de onun gibi güzel ve soylu bir biçimde olgunlaşayım istiyordum. O beni sevgilisi gibi görüyordu. Belki de ömrünün kalanını benimle geçirmek istiyor, bana dokunamadıkça acı çekiyordu. Gözlüğünün arkasından canının yandığını görüyordum. Yanı başında, burnunun dibinde olduğum halde bana çok uzaktan bakıyor, varlığıma, bedenime hasret duyuyordu. Acı çekmesini istemiyor ama onun ruhuma sunduklarından vazgeçemiyordum. O sıralar staja başlamıştım yeni iş yerinde. Eskisi kadar sık görüşemiyorduk. Ben de biraz uzak kalmak, ondan ve üzerimdeki etkisinden bu vesileyle kurtulmak istiyordum. En ufak bir cinsel istek, tensel yönelim duymadığım biriyle yaşadığım ve vazgeçemediğim bu yüksek titreşimli sancısı bile güzel şeyin adı nedir, hala bilmiyordum. Onu aslında bir büyüğüm, bir yol gösterici, bir abi ya da bir baba gibi gördüğümü, yazarlığına, romancılığına duyduğum hayranlıktan ötürü hep yanında olduğumu söyleyebilirdim. Ama yalan olurdu bu. Onu nasıl biri olarak gördüğümü, onu hayatımda ne olarak yer verdiğimi gerçekten ben de bilmiyordum. Onu nasıl hiçbir zaman sevgilim ya da cinsel partnerim olarak göremediysem, şu saydıklarım olarak da göremiyordum. Bir tür sevgiyle seviyordum elbet ama onu ne olarak, neyim olarak sevdiğimi bilmiyordum. Kendimdeki bu belirsizliğe, içimdeki bu karmaşık duygular yumağına duyduğum kızgınlığı, buna sebep olduğu için gene ona yansıtıyor, yok yere huysuzluk ediyor, tersleniyor, arıza çıkarıyor, gerçekte bir sonuç beklemediğim gereksiz tartışmalar yaratarak kızgınlık fazlasını üzerimden atmaya bakıyordum. Her seferinde tutumlu kullandığı bir sabırla beni yatıştırmayı ve bir biçimde mahcup etmeyi başarıyordu. Bunu nasıl beceriyor bilmiyordum. Belki de bir kez olsun yatsaydık onunla, en az bir kere birlikte olsaydık, belki çözülecekti bu mıknatısına tutulduğumuz uğursuz muamma. Birbirimizi başka gözlerle tartacaktık. Birbirimizin gövdesiyle olan hesabı kesecektik bir biçimde. Belki benim için bir tabu olmaktan çıkacaktı bu durum. Belki o hayal kırıklığına uğrayacak, etimden hevesini alınca benden uzaklaşmaya başlayacaktı. İnsanın duyguları söz konusu olduğunda sözcüklerin ne denli cılız ve çelimsiz kaldığını, gerçek denilen şeyin doğasının ne kadar ele avuca sığmaz ve kaypak olduğunu, iç dünyamızın karmaşası karşısında tanımların, terimlerin yetmediğini anladım. Bunların çok daha fazlasıydı insan. Kendine bile yabancı olan yanlarıyla karşılaştıkça bunu daha iyi anlıyordu. Bazen bende ne buluyor diye düşünüyordum. Onun açısından arkadaşlığımız büyük ölçüde günün birinde bana ulaşabileceği, gövdeme dokunabileceği, umudunun gerildiği, belli belirsiz bir gelecek duygusuyla beslenen bir yay üzerindeydi. Benimle olan ilişkisinde sadece yatıp yatmamış olmayı kendi içinde bir inada dönüştürdüğünü sanmıyordum. Geçmişte yaşadığı bazı olaylar etrafında bana anlattıklarından onun böyle biri olmadığı sonucunu çıkarıyordum. Benim açımdan bakıldığındaysa benim keyfim yerindeydi. Ruhum okşandığı, pek çok şey öğrenip güzel vakit geçirdiğim bir hayat mektebi yerine geçiyordu onun arkadaşlığımız. Ama o zayıf bir ümit uğruna benimle niye bu kadar vakit harcıyor, benim arkadaşlığımdan sahiden ne anlıyordu bilmiyorum. Başlarda benim üzerimde heteroseksüel bir erkeği baştan çıkarma gücünü denediğini sanıyordum. Ama çok geçmeden bunun böyle olmadığını anladım. O beni benim önceden tanımadığım bir sevgi çeşidiyle seviyordu. Elbette benden çok daha görmüş geçirmiş, kendisi için yaşam deneyimlerinden gereken sonuçları çıkarmış, sağduyu sahibi biriydi. Akıllıydı, kültürlüydü, her şey bir yana açık sözlü, iyi yürekli bir adamdı. Benimse ona karşı kullanabileceğim tek silah gövdemdi, dokunamadığı gövdem. Ben dönüp dolaşıp ona karşı elimdeki bu yegane kartı, tek kozumu kullanıyordum. Bana onun karşısında zaman kazandıran, ne kadar güçlü de olsa tek silah buydu. Acıtmak, incitmek, üzmek istemiyordum onu. Ama günler geçtikçe bilerek ya da bilmeyerek acıtıyor, incitiyor, üzüyordum. Örneğin Mavi'nin bana çok yakıştığını söylediği günden beri onunla buluşmaya giderken mavili bir şey giymeye özen gösteriyordum. Hatırlıyorum da kapısını çalarken elim neredeyse kendiliğinden gider, gömleğimde üstten bir düğme daha açardım. Onun beni böyle beğendiğini öğrendiğim günden beri saçlarımı kısacık kestiriyordum. Vücudumu sımsıkı sarıp gergin kaslarımı ortaya çıkaran, göbeğimi belimi açıkta bırakan tişörtlerle çıkıyordum karşısına. Üstümdeki düşük bel blucinimle eğilip doğrulduğumda, azıcık sola ya da sağa kaykıldığımda sol kasığımdaki ve kuyruk sokumumdaki dövmeler görünsün istiyordum. Spor salonundan çıktığım bazı günler geç kaldığım bahane ederek duş almayı onun evine saklar, içimi karıncalandıran duygularla onun güzel, yumuşak havlularına kurulanırdım. Gözlerindeki o kendini yakan alevi görmek bana iyi geliyordu. Ben onun en çok bana bakarken tapınmaya benzer bir ateşle tutuşan gözlerini seviyordum. Aramızda erişilmez dağlar, aşılmaz uçurumlar, bağlanmaz yollar yoktu. Ben hemen onun yanı başında duruyordum. Ama ulaşamıyordu bana. Sarptım, zordum, biliyordu. Bana doğru attığı daha ilk adımda uzağa kaçardım. Ona yaşattığım bu durumdan hem çok utanıyor hem de çok zevk alıyordum. Ansızın her şey değişti bir gün. Görünür hiçbir rahatsızlığı yokken aniden bir kalp krizi geçirip öldü. Bu kadardı işte, öldü. Günlerce inanamadım. Onu kendi elimle gömdükten sonra bile inanamadım. İnanamadığım şeyin ne olduğunu bile bilmeden inanamadım. Kahırdan ve acıdan o denli kas katı kesilmiştim ki, o öldüğünde o güne kadar onunla aramızda bir şey olmadığına inanan yakın arkadaşlarım bile aramızda bir şeyler yaşanmış olduğunu sandı. Onun ölümü sanki aynı zamanda bana yapılmış bir haksızlıktı. Onunla hesabımı kapatamamıştım henüz. Hayatın aramızda karara bağlayamadığı bir şeyi ölüm elimizden almıştı. Onun ölümüyle birlikte birden yaşam konusundaki bütün deneyimsizliklerim su yüzüne vurdu. Örneğin hiç aşık olmamıştım bugüne kadar. Bir yakınımı kaybetmemiştim. Yas tutmayı bilmiyordum. Yaşam sevincimi parlatan şey büyük ölçüde etrafa ilişkin kayıtsızlıklarımdı. Aslına bakılacak olursa tam bir hayat acemisiydim. Hiçbir konuda ne yapacağımı bilmiyordum. Aradığım kayıp yanıtlar onlarda saklıymış gibi dönüp yeniden romanlarını okuyordum onun. Yazarlığı için söylediklerimi düşünüyordum. Ne anlatırsa anlatsın, neden söz ederse etsin, hep bir kader duygusu vardı yazdıklarında demiştim. Bütün yazdıkları hayatın hesaplanamazlığı üzerineydi demiştim. Hiç ummadığınız bir anda bütün hayatınız darma duman olabiliyor demiştim. Hepsi olmuş, ölümüyle adeta yazdıklarını doğrulamış, beni ne olduğunu bilmediğim bir konuda derinden utandırmış, dahası beni kendimle baş başa bırakmıştı. Onun ölümünden sonra zaman zaman kendimi ömrü gövdesinin diriliği kadar olan porno yıldızlarına benzetiyordum. Karnın dümdüz iniyorsa, belin inceliğini koruyorsa, en ufak bir hareketinle gergin göğüs kasların göz kırpar gibi seyiriyorsa, şortunun üstünden belli olan önündeki avuç dolusu kabarıklık, haşmetli aletinin ha deyince dimdik olabileceğini hayal ettiriyorsa, etten yapılmış bir tanrı gibi gezebilirdin insanlar arasında. Bunca zaman onun sevgisinin, aşkının, tutkusunun karşısında gövdemin pornografik çağrışımlar uyandıran olanaklarını sergileyerek durmuş, hayal gücünü hınzırca oyunlarla kışkırtıp bunca zaman eziyet etmiştim ona. Kendi kör erkeklik kibrimi okşamak uğruna orta yaşlı bir erkeğin ömrünün son virajında kaderin son bir hediyesi gibi karşısına çıkıp ümitleriyle, arzularıyla, hayalleriyle sorumsuzca oynamıştım. Ani ölümler karşısında en sert biçimde hatırlanıyor gövdenin kırılganlığı. Onun ölümüyle birlikte varlığım eksildi gözümde. Zavallı ve değersiz şu gövde sanki artık kullanılmayan eskimiş bir silahtı. O yaşarken bir kez olsun ona dokundurmamış, ondan esirgemiş olduğum için bir hayıflanma, bir yazıklanma değildi yalnızca. Ruhun gövdelenmesinden cismin anlamına kadar uzanan, binlerce kapı içimde hiç susmayan bir tartışmaya açıldı. Önceden bildiğimi şimdi başka türlü bildim. Gövde tek başına bir silahtı. Hiçbir şey yapmadan öylece duran kayıtsız varlığıyla bile bir insana yapılabilecek işkenceleri düşünüyordum. Güzellik başlı başına bir faşizmdi. Dünyanın en adaletsiz dağıtılan şeylerinden biriydi. Bedenler arasında çekilen sosyal tel örgüler ve bunların birbirine haram edilmesinin çeşitleri üzerine düşünüyordum uzun uzun. Cinsiyet, milliyet, din ayrımından güzel ya da çirkin olmaya, zayıf ya da şişman olmaya, genç ya da yaşlı olmaya, sağlam ya da engelli olmaya varan birçok olasılıkla yeniden basküle çıkarıp tartıyordum insan gövdelerini zihnimin haritasında. Herkesçe görünür gövdelerin, neredeyse sahiplerinden bağımsız görünmez hikayelerle dolu bir dünyası vardı. Onları her an her yerde görürdük. Bakın bir kambur, bir obez, bir topal, bir hünsa, bir yaşlı, bir cüce. Bedenlerin dünyası başlı başına zalim bir imparatorluktu. Bu imparatorluğun onca farklı çeşitten oluşan tebaasına karşın içlerinde yalnızca birkaç biçimine yaşama hakkı tanınıyordu. Onun ölümünden sonra daldığım bu tefekkür burgacında kendi gövdemden intikam alır gibi yeniden yiyip içmeye başlayabilir, kilo alıp şişmanlayabilir, aklım sıra kendimi cezalandırıp işlediğim günahın kefaretini ödediğimi sanabilirdim. Ama yapmadım. Ya da onun ölümünden sonra ruhuna helva dağıtır gibi zamanında ona dokundurmadığım bu bedeni herkese dağıtarak kendimi yeterince kirlettiğime, aşağılattığıma, böylelikle suçlarımdan arındırdığıma inanabilirdim. Ama yapmadım. Onun hatırasına hürmeten yıllarca bir sunak önünde mum yakar gibi gövdemi onun sevdiği biçimiyle sonsuza dek saklamak istercesine ritüele dönüştürülmüş saplantılı bir dikkat ve özenle spora, bakıma adayabilirdim. Ama bunu da yapmadım. Böyle melodram ödeşmelerinin tuzağına düşmeyecek kadar çok şey öğrenmiştim ondan, kitaplardan, hayattan. Bu öğrendiklerimle her şeyi yaşamın sadeliğine bıraktım. Sanki böyle yaparsam her şey olması gerektiği gibi olacaktı. O beni çok sevmişti. Ben de bedenimle karşılık veremediğim sevgisine bütün ruhumla sessizce karşılık verecektim yaşadığım sürece. Aramızdaki ilişkiyi onun ölümünün çevrelediği bir hareyle adlandırmaya kalkmadım daha sonra. O zaman bilmediklerim gene bilmediklerim olarak kaldı. Onu kaybetmekle başka bir şey daha kaybetmiştim sanki. Ne olduğunu bilmediğim ama yokluğunun sızısını duyduğum bir şey. Hala öldüğünü kabullenmekte zorlandığım anlar yaşasam da biliyorum o öldü. Ve gözlerimi yumana kadar kalbimde taşıyacağım aziz hatırası kaldı bana. Şimdi zaman zaman onunla konuşurken yakalıyorum kendimi gövdesiz, uçsuz, uzaysız bir boşlukta. Bütün yaşadıklarımdan sonra gövdemin zulmünü aşıp cismimin farkına vardım. İçim aydınlıkla doluyor. Artık bir daha kimsenin canını bilerek yakamazmışım gibi geliyor bana. Gövdemi sevmeyi sürdürüyorum ama silahlarını elinden aldım. Ocak 1998, Haziran 2009.